Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, danışmanınız ve program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere Recep Özlem iletiyor. Can hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk.
Yeniden bir haftayla beraberiz. Bu hafta çok önemli konular var. Uluslararası siyasetin gündeminde. Tabii ki geçtiğimiz hafta, şöyle hızlıca bir toparlayacak olursak Can. Neyi konuştuk geçtiğimiz hafta? Kazakistan meselesini konuştuk. Biz zaten biliyorsun burada çok fazla konuştuk. Uluslararası güç rekabeti artıyor. Türk dünyası, Orta Asya Cumhuriyetleri özellikle ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra hareketli geçecek demiştik. Ve nihayetinde Ocak ayının ilk haftasında Afganistan'da bir olay patlak verdi. Önce toplumsal gösteriler başladı, sokak gösterileri başladı. Ama işin rengi sonradan değişti. Şimdi Rus askerinin yoğunluklu olarak, yani Ortak Güvenlik Teşkilatı örgütünün askerleri şu anda Kazakistan'da konuşlanmış durumda. Cumhurbaşkanı Tokayev bu örgütü davet etti ve bu örgüt aracılığıyla şu anda Rusya olayları bir şekilde kontrol etmek için, aslında olaylar kontrol altına kısmen alınmıştı, ancak belli ki ortada farklı süreçler var. Bunu farklı boyutlarıyla tartışmamız gerekiyor. Gerek iç bağlamda tartışabiliriz, gerekse Kazakistan'ın son yıllarda artan dış politika aktivizmle ilgili, Rusya'nın mücadelesiyle ilgili bunları konuşabiliriz. Öte yandan dün aslında önemli bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantı ABD ile Rusya arasında Ukrayna'nın geleceği ve Avrupa'nın güvenliği bağlamında bir zirveydi, bir müzakereydi aslında. Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna meselesini konuşmuştuk. New York Times'ın ilginç bir başlığı vardı. ABD ile Rusya Avrupa'nın güvenliğini Avrupalılar olmadan konuşuyor şeklinde. Evet. Son derece ironik. New York Times'tan gelmesi de ayrıca dikkat çekici. Ukrayna meselesinde neredeyiz, nereye doğru gidiyoruz? Bu konuyu biraz konuşacağız. İstersen Kazakistan'la başlayalım. Evet. Yani tabii Kazakistan önemli bir ülke. Orta Asya bölgesinde, Orta Asya Cumhuriyetleri diye bildiğimiz Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını elde etmişler bu cumhuriyetler. Kazakistan bu cumhuriyetler arasında bir kere en büyüğü. Evet. Hangi bakımdan en büyüğü?
Toprak büyüklüğü
açısından en büyüğü. Nüfusu aşağı yukarı 18 ila 20 milyon arasında değişiyor.
Özbekistan'dan sonra.
Öte yandan 450 milyar dolar gibi gayri safi milli hasılası var. 51 milyar dolara yakın bir ihracatı söz konusu. Petrol bakımından ve doğalgaz bakımından zengin. Dünya uranyum üretiminin %40'ı Can Kazakistan'dan çıkıyor. Yine ilginç bir, senin takip ettiğin bir konu, Bitcoin üretiminde, yani madenciliğinde Kazakistan devlet olarak bu işe girmiş.
Evet.
Çok büyük tesisleri var. Çin ve Amerika'dan sonra neredeyse Bitcoin'in en çok üretildiği bölge. Neticede bu kriz patlak verince, dikkat edersen geçtiğimiz hafta kripto piyasasında da bir sarsılma ortaya çıktı. Tabii Kazakistan bununla birlikte nasıl bir ülke? Daha özerk bir dış politika takip etmeye çalışıyor. Yani Rusya'dan biraz uzaklaşmaya çalışıyor. Batı ile entegre bir ülke. Birçok batılı şirketin, batılı ülkenin yatırımları söz konusu. ABD, Hollanda, İngiltere gibi. Çin'le ciddi bir alışverişi var. Özellikle Çin'e hem petrol hem de doğalgaz satma noktasında. Ne oldu? Biz ne yaşadık? Bu olayları, bu Orta Asya Cumhuriyetlerinde daha önce yaşanan toplumsal gösterilerin bir parçası olarak saymak mümkün mü? Birinci soru bu. İki, burada hakikaten bir güç rekabeti mi söz konusu? Eğer öyleyse kimler arasında bu güç rekabeti? Üç, burada Rusya ile Batı arasındaki mücadelenin, Ukrayna üzerinde devam eden mücadelenin bir yansıması mı? Böyle analizler de var. Evet. Ne diyorsun sen Kazakistan'ı ya nasıl bunları, gördün? Nasıl değerlendirdin?
Tabii biz hani Kazakistan konusunda uzman değiliz bunun altını özellikle
çizelim. Tabii ayrı bir uzmanlık ama, isteyen evet, bir alan bu bölge.
Ayrı bir dünya ama belli çerçevede bir uluslararası işler uzmanı olarak takip ettiğimiz bir meseleydi. Aslında tüm bu söylediğin faktörlerin hepsi bence Kazakistan meselesinde ayrı ayrı belirleyici oldu. Yani birincisi bir içeride bir güç mücadelesi vardı. Özellikle Tokayev'le eski istihbarat başkanı üzerinde zaten son milli güvenlik toplantısından sonra da gözaltına alındı kendisi. Nazarbayev'in aslında veliahtı olarak görülen bir isimdi ama Tokayev onun yerine cumhurbaşkanı olmuştu ve bu süreçte kendisinin bir yeniden Tokayev'e bir karşı bir hamle yaptığına yönelik iddialar vardı. Bu bence elitler arasında önemli. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ama bunun ötesinde tabii diğer bir mesele ise özellikle Batı dünyasıyla Rusya arasında işte Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleri ve Ukrayna'da olduğuna benzer şekilde bir güç mücadelesinin yaşanıyor olması. Burada da Kazakistan'da işte çeşitli STK'lar, vakıflar üzerinden işte Soros benzeri yapılanmaların belli anlamda bir hareketlenmeye, mobilizasyona gittiğine yönelik güçlü emareler var. Tabi bunun ötesinde ama bir şey daha var. Bence asıl mesele burada. Az önce sen bir Kazakistan profili çizdin. İşte toprak olarak çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Çok önemli doğal kaynakları var. Petrol ve doğal gazın yanı sıra dünyanın uranyum üretim merkezi. Bunun ötesinde çok geniş alanlarda çok ciddi tarım üretimi yapılabiliyor. Doğru. Muazzam bir zenginlik var. Ama maalesef bu zenginliğin halka yansımaması söz konusu. Özellikle
gelir dağılımında değil mi? Bir adaletsizlik.
Gelir dağılımındaki adaletsizlikler, kötü yönetim, yolsuzluklar ve belli elitlerin bu kazançları paylaşmamış olması halkla büyük bir memnuniyetsizlik yaratmış durumda. Tabii küresel pandeminin getirdiği bu enflasyon etkisiyle birlikte de anladığım kadarıyla sıradan halkın yaşam maliyetlerinde Kazakistan'da da çok ciddi yükselişler olmuş ve bunlar bir nevi bardağı taşıran bir damla olarak ortaya çıktı ve bir anda toplumsal olaylar başlamış durumda. Dolayısıyla bence 3 faktör de burada etkili oldu. Yani elitler arasındaki güç mücadelesi, bunun istismarıyla ortaya çıkan yine Batı dünyasıyla Rusya arasında bir nüfus paylaşımı ve mücadelesi ve her şeyin ötesinde de küresel pandeminin tetiklediği bu gelir dağılımındaki adaletsizlik ve alım gücünün sıradan Kazakistanlılar nezdinde çok düşmüş olması bence bu süreci başlatan 3 tane ana faktör oldu diye düşünüyorum.
Şimdi tabii bu Rusya'nın son dönemdeki politikalarında biraz daha netleşme ve Batı'yla mücadelesinde pratik olarak bir pozisyon ortaya koyduğunu görüyoruz. Şimdi Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya önce kendisini toplamaya çalışmıştı biliyorsun. Bu epey uzun sürdü aslında. 2000'lara kadar sürdü ama 2010'larla birlikte Rusya bu yakın çevre doktrini bağlamında kendi etrafında Batı'nın kesinlikle olmamasını isteyen, bunun için de bu ülkelerin hem iç işlerine karışmaya çalışan hem de bu ülkeler üzerinden Batı'yla bir mücadeleye giren bir yaklaşım sergiledi. Evet. İşte Ukrayna, Gürcistan, Belarus bunun örneklerinden bir tanesi. Şimdi dolayısıyla bu Orta Asya denkleminde yeni bir güç mücadelesinin ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki buradaki toplumsal gösteriler başlangıçta organik bir şekilde ortaya çıkmışa benziyor. Ancak daha sonradan muhtemeldir ki farklı hesaplar devreye girmiş durumda. Batı tabii burada çok net bir pozisyon ortaya koyamadı açıkçası. Daha doğrusu ne olduğunu anlamaya çalışan bir yaklaşım sergilediler. ABD'nin bu sürecin içerisinde parmağı olduğunu söyleyenler de oldu. ABD buna cevap verdi tabii. Bu doğru değildir dedi. Hatta biliyorsun iki dışişleri bakanının birbirlerine karşı bir yaklaşımı söz konusu oldu. Rusya, Blinken dedi ki, Amerikan Dışişleri Bakanı, Rusya dedi girdiği bir yerden bir daha çıkmaz dedi. Rusya da dedi ki Lavrov üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin girdiği yerde evinizi bile bulamazsınız dedi. Çünkü yıkılmış olacaktır muhtemelen dedi. Bu tartışmalar bağlamında tabii Ukrayna meselesine biraz bakalım istersen. Şimdi Ukrayna'da kritik bir süreç yaşanıyor. 2021'in son aylarında acaba Rusya Ukrayna'yı ne zaman işgal edecek diye bir senaryo tartışılıyordu. Şimdi Putin'in bir güvenlik garantisi istediğini biliyoruz. Evet. Batı'dan. Dün de böylesi bir görüşme gerçekleşti. Yani bu New York Times'ın başlığı üzerinden gidersek, yani ABD ile Rusya'nın Avrupalıları olmadan Avrupa güvenliğini konuştuğunu görüyoruz. Bu neye işaret ediyor sence?
Ya bu Avrupa Birliği'nin tabii ölçek kaybettiğini, zayıfladığını, parçalı bir yapı gösterdiğini, bir birlik olarak politika üretemediğini, zaten askeri açıdan da bir caydırıcı aktör olamadığını gösteriyor. Evet. Avrupa adına gerçekten utanç verici bir durum. Bir de tabii Avrupa ülkelerinin tek tek ayrı ayrı Rusya ve Çin'le farklı siyasi angajmanları var. Ekonomik angajmanları var. Bu da Batı'nın bir blok olarak hareket etmesini engelliyor. İşte Kuzey Akım 2 projesini mesela Almanya hararetle isterken bazı diğer Avrupa ülkeleri, özellikle de Rus tehdidi altında olan sınırdaki ülkeler ciddi anlamda bunun karşısında duruyordu. İngiltere apayrı bir şu anda zaten en şahin ülke olarak Rusya karşısında duran ülke konumunda. Ya şu çok ilginç, yani gerçekten Batı'da stratejik bir körlük var. Yani evet. Ortak bir siyaset üretememekle birlikte Rusya'nın ürettiği tehdidin de farkında değilmiş gibi hareket ediyorlar. Blinken yine bir açıklama yaptı. Galiba dedi Putin Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istiyor.
Evet. Yani şimdi değil mi?
Bu yeni mi bu tespiti yapabildin? Bir Batılı uzman da şunu söylemiş. O zaman hadi Türkiye'ye yaptırım uygulayalım. Yani şu anda Amerikan politikası bu gerçekten. Kendisine tehdit olarak Rusya ve Çin'i görse bile işte saçma sapan önemsiz meseleler üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalışan bir ülke konumuna düşmüş durumda. Ki aslında yükselen bir Rus yayılmacılığına karşı bir denge olarak Türkiye'yi desteklemeleri gerekir, öyle değil mi? Aha. Veya işte Türkiye'nin Kazakistan'da içerisine dahil ettiği Türk Devletleri Teşkilatı yapılanması mesela burada çok önemli rol oynayabilirdi. Amerika tarafından desteklenmesi gereken bir projeydi. Bu noktada bile içinde Türkiye'nin olduğu hiçbir şey Amerika'nın şu anda destekleyecek durumda olmadığını görüyoruz. Tamamen ideolojik reflekslerle, irrasyonel bir şekilde hareket ediyor. Bu da Rusya'ya ciddi anlamda alan açmış durumda. Gerçekten Amerika siyaset üretemiyor. Ciddi anlamda her yerde gerilemiş durumda. Sadece Orta Doğu'dan asker çekmekten bahsetmiyoruz. Bugün işte Kazakistan meselesine hiçbir şekilde müdahil olamadı. Söz dahi doğru söyleyemedi. Sadece retorik tartışmalar içerisine girdi. Artık tabii anlamlı bir aktör olmaktan uzaklaşıyor. İşte Afrika'ya bakıyoruz. Her yerde Çin, Rusya, yine Türkiye alan kazanıyor. Batılı ülkeler alan kaybediyor. İşte Mali'de Wagner'i görüyoruz. Evet. Libya'da Wagner'i görüyoruz.
Fransa çekiliyor, Wagner geçiyor.
Amerika yerine ise AFRICOM sadece retorik üretirken Rusya Wagner'le pozisyon alıyor. Sahada savaşıyor. Ordusunu getiriyor, uçaklarını getiriyor vesaire. Bu nereye kadar gidecek? Yani Amerika eğer bu stratejik hataya devam ederse, siyaset üretemezse, askeri caydırıcılığını belli noktalarda Rusya ve Çin'e karşı kullanmasa alan kaybetmeye devam edecek. Tabii Amerikan müttefikleri de bunu görüyor. Evet. Ve bu Amerika'nın güvenilirliğini de sarsmaya devam ediyor. Şimdi Ukrayna meselesinde de benzer bir durum oldu. Amerikalı aktörler başından beri biz Ukrayna'yı askeri olarak Rusya karşısında koruyamayızı ifade ettiler. Yani bu ne anlama geliyor Putin'in karşısında? Siz müzakerelere ve görüşmelere bu kadar zayıf başlarsanız Putin'in karşısında ne alabilirsiniz? Zaten Rus tarafından yapılan açıklamalarda da hiçbir şekilde güvenlik garantilerimiz sağlanmadı şeklinde hep böyle el yükselten açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Keza Ukrayna'nın etrafındaki Rus askeri tahkimatı da artarak devam ediyor. Burada ciddi bir sahada güç gösterisi var. Bu hani gambot diplomasi dediğimiz işte askerlerini sınıra veya denizde konuşlandırdıktan sonra masaya oturuyorsun ve istediğini almaya çalışıyorsun. Rusya'nın çok böyle saldırgan, agresif bir siyaset izlediğini ve Amerika'nın bu zayıflığını da özellikle de Biden yönetiminin görerek hareket ettiğini düşünüyorum açıkçası.
Şimdi tabii bu geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama yapıldı. İsmet ile ilgili. İstersen onu konuşalım.
Evet. O da önemli bir meseleydi.
Bu geçtiğimiz günlerde yapıldı bu açıklama. Yunan medyasında yer aldı. ABD'nin Türkiye olmaksızın İsmet projesini çok maliyetli bulduğu için desteklemediği söylendi. Bu nereye tekabül ediyor? Hem Türk-Amerikan ilişkileri hem de İsmet projesi Türk-Yunan ilişkileri evet açısından.
Ya tabii Türkiye'nin hep ortaya koyduğu tez buydu aslında. Yani Türkiye'nin ulusal güvenliği ve deniz yetki alanlarının istismar edilmesinin dışında bu projenin ekonomik olarak da rasyonel olmadığını hep ortaya koyuyordu. Gerçekten de öyleydi. Yani siz işte Kıbrıs, Girit üzerinden Yunanistan'a aktarılan bir boru hattını dünyanın en derin belki de sularında inşa edilecek bir boru hattıyla taşımanız buradaki gazı 10 milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Yani bir yapılan projeksiyonda 9 milyar euro yani 11 milyar dolara yakın bir evet. maliyetten bahsediliyor. Bunun bu şekilde hiçbir şekilde ekonomik rasyonalitesi olmadığı ifade ediliyordu. Keza Türkiye'nin de burada donanmasını caydırıcı güç olarak zaten ortaya koymasından sonra bu proje aslında atıl hale gelmişti ve Amerika da bunu ilk defa ifade etmiş. Tabi burada Amerika için şu endişe önemli yani Avrupa'nın doğal gaz arzının güvenliğinin sadece Rusya'ya bağlı olması büyük bir tehdit. Evet kendisi belki likit gaz sağlıyor şu anda LNG ile Avrupa'nın ihtiyacını kısmen karşılıyor ama mevcut Rusya'ya da bağımlılıkları artarak Avrupa'nın devam ediyor. Şu anda Avrupa'daki evet. doğal gaz fiyatları tarihin neredeyse en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Bunun ciddi anlamda enflasyona etkisi olacak. Artı şu anda Almanya mesela nükleer santralleri kapatmaya başladı tamamen. Burada da elektrik üretimi için doğalgaza çok daha fazla bağımlı durumdalar. Bu anlamda da sadece Rus gazına işte Kuzey Akım 2 gibi projeler üzerinden bağımlı olması Avrupa için büyük bir tehdit anlamına geliyor. Bu Amerika için de kabul edilebilir değil. Dolayısıyla aslında Doğu Akdeniz'deki gazın rasyonel bir şekilde Türkiye üzerinden Avrupa'ya mevcut hatlara bağlanarak taşınması çok daha makul olacak. İşte ABD burada bakalım nasıl bir pozisyon alacak. Yani Amerika gerçekten rasyonel bir hareket edecek yoksa yine Senato vesaire devreye girip ideolojik şekilde yaklaşarak Türkiye üzerinden buradaki enerji kaynaklarının iletilmesine yönelik projeleri baştan engelleyecek mi? Eğer engellenmezse olumlu bir tavır ortaya koyarsa ki Yunanistan'da geri adım bence Kıbrıs'la birlikte atmak zorunda ve burada Türkiye ile Yunanistan'ı yakınlaştıracak Kıbrıs meselesini belli bir çerçevede daha rasyonel şekilde ele alınmasını sağlayacak ve ortak bir zenginlik üreterek bunun hem Kıbrıs'a iki tarafa hem Türk tarafına hem Rum tarafına hem de Türkiye ve Yunanistan için bir katma değer haline gelmesi sağlanabilir. Burada iki tane senaryo var dediğim gibi. Birincisi olumlu senaryo evet. tüm ülkelerin kazanç elde edeceği. Diğeri ise mevcut pat halinin devam etmesi ve hiçbir tarafın bu kaynakları kullanmasının sağlanmaması. Türkiye bunu başardı. Bence istediğini ilk etapta aldı. Şimdi oyun kurucu olarak
evet. hareket etmiş. Geçtiğimiz hafta yine Türk-Yunan ilişkileri gündemdeyken Milli Savunma Bakanı'nın bir açıklaması oldu. O da ilginçti. Evet. Ondan da doğru, bahsetmek onu da, lazım. Onu dedi ki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eğer Yunanistan dedi kendisini savunmak için dedi bu kadar askeri harcama yapıyorsa dedi çok fazla dedi. Ama dedi Türkiye'ye karşı dedi silahlanıyorsa dedi çok yetersiz dedi. evet. Bu gerçekten bu Türk-Yunan rekabetinin diyelim Türkiye açısından nasıl gözüktü? Düğünün bir
orada 12 mille ilgili de
göstergesi. Evet. Ne diyorsun?
Yunanistan çok açık yani burada ciddi anlamda ölçek farklılığından bahsediyoruz. Yani Yunanistan'ın Türk ordusu karşısında tek başına caydırıcı bir güç olabilmesi, ne kadar silahlanırsa silahlansın, ekonomik kaynaklarını heba ederek milyarlarca dolarlık, euroluk alımlar yapsa da Türkiye karşısında caydırıcı bir güç haline gelemiyor. Belki anlık olarak avantaj elde ettiği durumlar olabilir. Yani mesela şimdi İşte Rafael uçaklarını alarak havada belli bir anlamda, belli bir süre Türkiye'ye karşı kağıt üstünde daha üstün gözükse de evet. sahada bunun böyle olmadığını görüyoruz. Artı sürdürülebilir değil. Yani Türkiye artık savunma sanayinde kendi ihtiyaçlarını büyük ölçekte kendi geliştirirken, kendi temin ederken, Yunanistan'ın belki temin ettiği fiyatların onda birine mal ederken, Yunanistan çok büyük rakamlar ödeyerek, genelde de işte Fransa, Amerika gibi ülkelerin ikinci el diye tabir edebileceğimiz kullanım dışına çıkmış silah sistemlerini alıyor. Bu bağlamda Türkiye'nin karşısında durması mümkün olmayacaktır. Aslında bu silahlanma rekabetinin orta vadede Yunanistan'ı çok daha aşağı çekmesi söz konusu olabilir. Zaten Yunanistan'ın gayri safi milli hasılasının 2,5 katı kadar dış borcu olan bir ülkeden, evet, batmış doğru, bir ülkeden bahsediyoruz. Doğru. Bir de şimdi o milyarlarca dolarlık yeni silah alımlarıyla ülkenin kıt kaynaklarını bunu harcaması ve Türkiye'ye karşı bunu caydırıcı bir güç olarak görmesi gerçekten abesle iştigal. Yunanistan'ı iyice dibe çekecek bir durum. Dolayısıyla Sayın Savunma Bakanı da
haklı diyorsun ya. Haklı. Şimdi tabii bu politika, bu alan ilginç bir alan. Önümüzdeki dönemde de muhtemelen bu rekabet devam edecek. Ama ne noktaya doğru gidecek bu rekabet? Evet. Onu biraz önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Dolayısıyla istersen bugünkü sohbetimizin burada sonuna geldik. Kazakistan'ı konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzde muhtemelen bu tür şeyler olabilir bölgede. ABD-Rusya rekabeti Ukrayna üzerinden devam edecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki haftalarda onları da daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Teşekkürler bugünkü değerlendirmelerin için. Sevgili dinleyenler, haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.